Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan bir dünya gündemi programımıza daha hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirleyecek seçimlere artık saatler kaldı. Olağanüstü gerginlikte, tansiyonu bir hayli yüksek atmosferde geçen seçim süreci nedeniyle dış politikadaki gelişmeler bir hayli gölgede kaldı kuşkusuz. İçerideki yoğun seçim tartışmalarının gölgesinde kalsa da gerek Orta Doğu'da gerekse Asya'da bu hafta önemli gelişmeler yaşandı. Programımızda haftanın öne çıkan dış gelişmelerini hatırlatmaya çalışacağız. Haftanın uluslararası kamuoyunda en çok dikkat çeken gelişmesi hiç şüphesiz darbe mağduru Mısır'dan geldi. Mısır'daki Minya Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyelerine idam cezası yardırdı. 20 dakika süren duruşmada hakim şiddete teşvik ve karakollara saldırı suçlamasıyla yargılanan 529 kişiye idam cezası verdi ve dava dosyasını onay için Mısır müftüsüne sevk etti. Temyiz yolunun açık olduğu karar, Mısır tarihinin tek seferde en çok idam hükmü verilen kararı oldu. Kanayan yara Suriye gündeminde ise Türk F-16'lar tarafından düşürülen Suriye uçağının yankıları ve muhalif güçlerinin Esed ordusu karşısında ilerleyişleri vardı. Özellikle Özgür Suriye ordusunun Laskiye'de düzenlediği operasyonlar sonucunda stratejik öneme sahip 45. Tepe'nin kontrolünün ele geçirilmesi oldukça önemliydi. Sınır kasabası Kesebin kontrolünü ele geçiren muhaliflerin 3 yıldan bu yana süren savaşta ilk kez Akdeniz'e ulaşması muhalifler adına oldukça önemli bir başarı olarak kayda geçti. Filipinler ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin 40 yıllık iç savaşı bitiren tarihi barış anlaşmasını imzalaması haftaya damgasını vuran bir diğer önemli gelişmeydi. Anlaşmayla Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin yıllardır bağımsızlığı için savaştığı Mindanao Adası'nda Müslümanların yoğun yaşadığı 5 bölgeye geniş özellik hakkı tanındı. Güneydeki bu 5 bölge artık Bang Samoro adıyla anılacak. 40 yıldan uzun zamandır bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler Devleti arasındaki iç savaşta 120 bin kişi ölmüş, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Nüfusun büyük bir kısmının Katolik olduğu ülkenin güneyindeki çatışmaları sonlandırmak için yoğun çabalar sarf ediliyordu. Taraflar arasında aralıklı olarak 17 yıldır devam eden müzakereler sonucunda 2012'de çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Programımızda bu anlaşmanın detaylarını ve Moro Müslümanlarının istikrarlı direnişini etraflıca konuşacağız. Mavi Marmara saldırısından sonra Türkiye'den özür dileyen İsrail'in Türkiye'nin kalan iki şartını da yerine getirecek mi sorusu bu hafta yeniden gündeme geldi. İsrail ile alakalı bir diğer önemli gelişme Mavi Marmara davası bu hafta İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde devam etti. Her iki konudaki gelişmelerin detaylarına bakacağız. Türkiye'nin alacağı savunma füzelerine ilişkin Çinli şirketten gelen değerlendirme sürecinde sona gelindi haberi haftanın bir diğer önemli gelişmesi olarak not edilebilir. Bu konu etrafında dönen son gelişmelerin detaylarına değinmeye çalışacağız. Kısa haber turumuzla dünyanın diğer bölgelerinde nelerin haber olduğuna, İslam dünyasının gündeminde tartışılan konulara bakacağız. Evet, dış politikada haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdiğimiz dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor. Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, Suriye ile ilgili gelişmelerle başlıyoruz programımıza. Suriye gündemine ilişkin 3 önemli konu vardı bu hafta. Birincisi hiç şüphesiz ve en önemlisi Suriye'de bayrağımızın dalgalandığı Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik tehditler. El-Kaide bağlantılı IŞİD terör örgütü bir süredir Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprak parçası durumundaki Süleyman Şah Türbesi'nde Türk bayrağının indirilmesi ve oradaki askerlerimizin çekilmesi yönünde Türkiye'ye bir takım tehditlerde bulunuyordu. Programımızın geçen haftaki bölümünde bu tehditlere yönelik Türkiye'nin atacağı adımları ve muhtemel sonuçlarını konuşmuştuk. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu önemli sorun bir iç politika malzemesi yapıldığını yazık ki. Türkiye'nin Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik terör tehdidini bertaraf etmeye yönelik istişarelerin yapıldığı en üst düzeydeki devlet görevlilerin katıldığı toplantının ses kayıtları montajlanıp servis edildi. Türkiye'nin en mahrem konuşmalarının fahş edilmesi Türkiye'de büyük infiale neden olurken dünyada da büyük yankı uyandırdı. Türkiye tarihinin en büyük ihaneti olarak nitelendirilen bu casusluk faaliyetinin öncesinde ise hatırlanacağı üzere sınır ihlali yapan Suriye savaş uçağı Türk F-16'ları tarafından düşürülmüştü. Türkiye'ye düşen top mermileri, peşi sıra Türkiye'nin bu top mermilerine karşılık vermesi, Türkiye-Suriye sınırındaki tansiyonu yeniden yükselmesine neden oldu. Tüm bu gelişmelerin iç siyaset malzemesi yapılması neticesinde kamuoyu, Türkiye Suriye'ye girmeye mi hazırlanıyor algısı oluşturmaya çalışıldı. Peki gerçekten Türkiye Suriye'ye askeri müdahaleye mi hazırlanıyor? Başta Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprak parçası durumundaki Süleyman Şah Türbesi olmak üzere her ne biçimde olursa olsun doğrudan Türkiye'yi hedef alan her saldırıya Ankara'nın karşılık verilecek olmasının meşruluğunun altı çiziliyor hemen tüm siyasi analizlerde. Sınır dışında görev yapan askerlere saldırı olursa, karakol havaya uçurulursa ya da kaçırma eylemi yapılırsa Türkiye olayın niteliğine uygun bir karşılık vereceği ve bunun kaçınılmaz bir durum olduğu ifade ediliyor. Bu kaçınılmaz duruma rağmen olayın iç politika malzemesi yapıldığına dikkat çekiliyor. Dışarıdaki vahamete rağmen içeride mesele başka yönlere çekilmek istendiğine vurgu yapılıyor. Mesela Profesör Doktor Beril Dedeoğlu, Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik bir saldırı olsa ve Türkiye buna karşılık verse, hükümet zaten savaş çıkarmak istiyordu. İşte bahaneyi buldu. Karşılık verilmese bu sefer de hükümet yurt dışındaki tek toprağı koruyamadı deneceği tespitinde bulunuyor. Beril Dedeoğlu tespitinde son derece haklı. Süleyman Şah Türbesi etrafındaki terör unsurlarının Özgür Suriye Ordusu tarafından bertaraf edilmesi nedeniyle türbeye yönelik tehditlerin şimdilik ortadan kalktığı anlaşılıyor. Bu arada muhalif güçlerin son dönemdeki ilerleyişi sürüyor. Muhaliflerin Laskiye'deki Kesep kasabasının ardından Nebain bölgesini ve Meşrafa'yı da kontrol altına aldığı belirtiliyor. Beşar Esad rejiminin kalesi olarak bilinen aynı zamanda Esed'in köyü Kardahan'ın da bulunduğu Laskiye'ye giren muhalifler Esed güçlerine ağır zayiatlar verdirdiği belirtiliyor. Sevgili dinleyenler, yeniden Türkiye'de güvenlik toplantısının illegal dillenmesiyle ortaya çıkan ihanete dönecek olursak, ortaya çıkan ulusal güvenliğin ihlali sorunu diğer ülkelerdeki uygulamaları hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenliğe tehdit riski içeren bilgi ve belge sızdırmalar, gizli sırların ifşası gibi vakalarda her zaman sert tepki verdiğinin altı çiziliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde WikiLeaks vakasıyla birlikte son yılların en çok ses getiren sızdırmalarından biri de eski sistem analisti Edward Snowden'ın Amerikan hükümetinin istihbarat toplama yöntemleriyle ilgili belgeleri medyaya paylaşmasıyla yaşandı. Gizli belgelerin ifşası casusluk kapsamında değerlendirildiğinden Snowden casusluktan yargılanacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry gibi senatörler de Snowden'ın davranışını vatana ihanet olarak tanımlamıştı. Başka bir örnek ise WikiLeaks. WikiLeaks'te Amerika Birleşik Devletleri yönetimi konuya çok sert tepki göstermişti. WikiLeaks belgeleri 2010'da ilk çıktığında Amerika Birleşik Devletleri yönetimi güçlü kınama yayınlamıştı. Bazı basın organları WikiLeaks belgelerini yayınlarken CNN gibi bazı kuruluşlar da ulusal güvenlikle ilgili bu gizli bilgilerin daha fazla ifşasına araç olmamak için bilgileri yayınlarında kullanmadı. Belgeleri sızdıran Chelsea Manning 35 yıla mahkum oldu. İngiltere hükümeti en ciddi suçların başında casusluk faaliyetlerini görüyor. İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklaşa birçok telefon ve internet haberleşmesini izlediğinin, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın analisti Snowden'ın sızdırdığı belgelerle ortaya çıkması İngiltere için ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirilmişti. Geçen yıl sızan belgelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İngiliz istihbaratlarının birçok ülke lideri ve yetkilisini yasa dışı dinlediği ortaya çıkmıştı. Guardian gazetesinde yayınlanan belgelerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı David Cameron, bu belgeleri imha etmesi için gazeteyle irtibata geçilmesi talimatı verdiği de ortaya çıkmıştı. İsviçre Federal Başsavcılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Cenevre'de elektronik izleme istasyonu kurduğunun ortaya çıkması üzerine yabancı bir devlet adına hukuk dışı faaliyet yürütmek suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. İsviçre ceza yasasına göre yabancı bir devlet adına hukuk dışı faaliyet yürüttüğü sabit olan bir kişi 3 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor. Gelişmeler üzerine hükümet bilgi ve güvenliği konusunda çıkarılacak yasa için danışma süreci başlatmıştı. Evet sevgili dinleyenler geçiyoruz Mısır gündemine. Mısır'daki Minya Ceza Mahkemesi Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın üyelerine idam cezası yağdırması Mısır gündemine ilişkin en önemli gelişmeydi. Junta yönetiminin mahkemesi 20 dakika süren duruşma sonrası şiddete, teşvik ve karakollara saldırı suçlamasıyla yargılanan 529 kişiye idam cezası vermesi büyük infiale neden oldu. Mahkeme dava dosyasını onay için Mısır müftüsüne sevk etmiş bulunuyor. Temyiz yolunun açık olduğu karar Mısır tarihinin tek seferde en çok idam hükmü verilen kararı oldu. Davanın görüşüldüğü süre dikkate alındığında mahkeme başkanı Said Yusuf Sabri'nin bir dakikada tam 26 idama hükmettiği hesaplanıyor. Hukukçular adaletsiz olarak nitelendirdikleri hükmün üst mahkemeden dönmesi gerektiğini belirtiyor. Aralığında İhvan Genel Mürşidi Muhammed Bedi'nin de bulunduğu geri kalan sanıkların duruşması ise devam ediyor. Haklarında idam hukmu verilen ve 397'si kaçak durumunda bulunan 545 kişi için Adeviye Meydanı'ndaki kanlı müdahilin ardından polise saldırdıkları ve şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı. Uluslararası Af Örgütü 3 Temmuz darbesinin ardından yaşanan süreçte 1400 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Mısır'ın memur sendikası yayınladığı bir bildiriyle kararı kınarken uluslararası camianın sessiz kalarak darbecilere dolaylı destek verdiğini belirtiyorlar. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın açıklamasında idam kararları ihvanı yok etmeye yönelik bir operasyon. Amaç devrimin barışçıl yoldan çıkarılması ancak bu hedeflerine ulaşamayacaklar deniliyor. Mısır'da 1981 ile 2000 döneminde 709 kişi idama mahkum edildi. Bu cezaların 248'i uygulandı. Bu arada idam kararı veren hakim Said Yusuf Sabri'nin Hüsnü Mübarek rejimine son veren 25 Ocak devrimi sırasında göstericileri öldürmekle suçlanan tüm sanıklar için beraat kararı verdiğini belirtelim. Mısır gündemine ilişkin bir diğer önemli haber, Mısır Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'nin istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı için adaylığın açıklaması oldu. Mısır'da darbeyi red ve meşruiyete destek için Ulusal İttifak Hareketi liderlerinden Ala Ebu Nasr, Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına aday olmasını 3 Temmuz 2013'te seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasının askeri darbe olduğunun kanıtı olarak nitelendirdi. 529 kişiye idam kararının hemen ardından Mareşal Sisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için uzun bir dönemdir ertelediği istifasını böyle bir konjonktürde sunarak adeta nasıl bir yönetim sergileyeceğini de göstermiş olduğu şeklinde yorumlanıyor. Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı yarışı boyunca göstericilerden arındırılmış uygun bir ortam yaratmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Destekçileri tarafından Mısır'ın yeni nasırı olarak lanse edilen Sisi'nin düşmanı olarak gördüğü darbe karşıtı muhaliflere yönelik hiçbir siyasi uzlaşı alanı bırakmadan çok sert politikalar izlemesi öngörülüyor. Sevgili dinleyenler geçiyoruz Türkiye-İsrail ilişkilerini yakından ilgilendiren gelişmelere. Bu anlamda bu hafta iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi Mavi Marmara davasının İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde devam edilmesi oldu. Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırı ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yargılandığı davaya devam edildi. Mavi Marmara davasının görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar ise oldukça dikkat çekiciydi. Yıldırım, bu davanın sadece Türkiye'deki mağdurları ve yakınları değil, gerek Filistin ve gerekse uluslararası alanda doğuracağı sonuçları itibariyle büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldırım, tam 3 yıl Türkiye'de birileri bize engel oldu. Dava açmak için 3 yıl uğraştık. Şimdi anlıyoruz, yargı kimlerin vesayeti altındaymış. Yargı, paralel devletin vesayeti altındaymış. Hangi savcının nereye dahil oldu, hangi sohbetlere katıldığını da biliyorduk. açıklamasında bulunması oldukça dikkat çekiciydi. Maddi delili bu kadar açık olan, bu kadar şahidi olan bir davada hala yakalama kararı verilmediğini ifade eden Yıldırım şunları ifade etti. Şehit yakınlarının gecikmiş olsa da adalet istediğini ve katiller için en azından yakalama kararının bu kez çıkarılmasını talep ettiklerini ifade eden Yıldırım, bu davadan bir yakalama çıkarsa Siyonist rejim dünya tarihinde ilk defa bir ihlalinden dolayı bu denli cezaya yaklaşmış olacaktır. Böylesi bir karar kendi vatandaşlarının hukuki haklarını uluslararası saldırganlığa karşı savunulması noktasında Türkiye'nin prestijini de artıracaktır diye konuştum. İHH Başkanı Yıldırım sözlerine şöyle devam etti. Türkiye hükümeti ile İsrail arasında yürütülmekte olan tazminat pazarlıklarının siyasi düzeyde diplomatik sonuçlar doğursa da tüm bu yaşananlara neden olan asıl sorun hukuken çözülmediği sürece İsrail'i cesaretlendirmekten ve tazminatı öder katliamlarına devam ederim mesajı almasından başka bir işe yaramayacaktır. Bu nedenle hükümet bu pazarlıklarda Filistin'e yönelik ambargoların ve ablukanın tümüyle kaldırılması şartından kesinlikle vazgeçmemelidir. Tazminat tamam, özür tamam, bunlar başarı ama abluka ve ambargo konusu mutlaka protokole bağlanmalı. Bize verilen bir söz var. Ablukaya ambargo birinci sırada. Bizim için özür ve tazminat elbette önemliydi ama Mavi Marmara yolcuları için, şehit yakınları için ambargo ve abluka ile ilgili alınacak kararlardan asla taviz vermeyiz açıklamasında bulundu. Türkiye vatandaşlarının elde edeceği bir hukuki zaferin uluslararası alanda Filistinlilerin açtığı diğer davalara da emsal oluşturacağını belirten Yıldırım, davanın batıda da merakla takip edildiğini anlattı. Sevgili dinleyenler, mahkeme bir sonraki duruşmayı 26 Mayıs tarihine erteledi. Türkiye-İsrail ilişkilerini yakından ilgilendiren bir diğer konu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail ile Mavi Marmara konusundaki tazminat müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini, seçimden sonra anlaşmanın imzalanma ihtimalinin büyük olduğunu açıklaması oldu. Bu arada İsrail'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA tarafından Gazze'de yapımı sürdürülen Türk Hastanesi'ne ait olan ve Aşdod Limanı'nda uzun zamandır bekletilen İnşaat malzemelerinin Gazze'ye geçişini serbest bırakması, İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargoyu yumuşatacağı yönündeki beklentileri artırmış durumda. Seçim sonrası ilişkilerdeki değişim merakla bekleniyor. Sevgili dinleyenler, Çin füzeleri için geri sayım başladı. Türkiye'nin Batı dünyası, özellikle de NATO çevreleriyle sıkıntı yaşamasına neden olan uzun menzilli hava savunma ihalesinde sözleşme görüşmelerine başladığı Çinli şirketinden önemli bir haber geldi. Çinli şirket konuyla ilgili tartışmalara ilk kez cevap verdi. Şirketin koordinatörü sözleşme çalışmalarının iyi gittiğini belirterek Türkiye'nin istekleri konusundaki değerlendirme sürecinde sona gelindi açıklamasında bulundu. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzesi seçimini Çin'den yana kullanması NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı yetkililer tarafından tartışma konusu yapılmıştı. Ancak Çin tarafı bu zamana kadar süreçle ilgili açıklama yapmamıştı. Sözleşmenin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Çinli firmanın yetkilisi, proje konusundaki çalışma iyi gidiyor, neredeyse bitti ve Türkiye'nin sistemleri konusundaki değerlendirme sürecinde sona gelindi. Kısa süre içerisinde son sözleşme metninin biteceğini düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Çin firmasının 3.4 milyarlık teklif verdiği uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot ve Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam füzeler için 4 milyar doların altına inmemiş, şirketler ortak üretim ve teknoloji transferine de yanaşmamıştı. Çin, verdiği fiyatın yanı sıra ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda da garanti verince ihale için sözleşme görüşmeleri bu ülkeyle başlatılmıştı. Sevgili dinleyenler, bu haftanın en önemli dış politika gelişmesi Asya'dan geldi. Filipinler ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi 40 yıllık iç savaşı bitiren tarihi barış anlaşmasını imzaladı. Müslümanlara geniş özellik tanındı böylece. Anlaşmayla Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin yıllardır bağımsızlığı için savaştığı Mindanao adasında Müslümanların yoğun yaşadığı 5 bölgeye geniş özellik hakkı tanındı. Güneydeki bu 5 bölge bundan böyle Bang Samoro adıyla anılacak. Programımızın ikinci bölümünde hem bu anlaşmanın detaylarını hem de Moro Müslümanlarının destansı direnişini, tarihi süreçte yaşadıklarını genişçe ele alacağız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Araya gitmeden evvel dünyadan derlediğimiz dünya turu haberlerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Aranın ardından buluşmak ümidiyle.
Tunus Cibali'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışıyor. Nahda hareketinden istifa eden eski başbakan Hamadi El Cibali'nin Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşuluyor. Tunus İslami Hareketi Nahda Sözcüsü Ziyad El Asari, Genel Sekreter Hamadi El Cibali'nin istifasının yönetim kurulu tarafından henüz değerlendirilmediğini söyledi. Nahda Hareketi'nin aday gösterme konusunda nihai kararını vermediğini dile getiren Sözcü, Cibali'nin istifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Tunus'ta devrimden sonra kurulan ilk Nahda hükümetinin başbakanlığını yapan Cibali, hükümetin isteği üzerine başbakanlıktan istifa etmişti. Tunuslu siyasi uzmanlar, Cibali'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtiyor. Bazı gözlemcilerse Cibali'nin Nahda Hareketi yönetimiyle bazı anlaşmazlıklar yaşandığı ve bu nedenle istifa ettiğini söylüyor. Burma'da Müslümanlara yönelik şiddet bitmiyor. Güney Asya ülkelerinden Burma'nın batısındaki Arakan eyaletinin başkenti Sitwe'de Müslümanların evlerini yakan Budist çeteler şimdi de uluslararası yardım kuruluşlarının ofislerine taşlarla saldırmaya başladı. Saldırılar sırasında 11 yaşındaki bir kız çocuğu öldü. Önceki gün evleri yakılan Müslümanlara yardım eden Malteser Uluslararası Yardım Örgütü binasına yürüyen 300 kişilik Budist grubu örgüt binasını kuşatarak ardından yardım görevlilerinin evlerini taşlamıştı. Güvenlik güçlerinin grubu dağıtmak için havaya ateş açması sonucu 11 yaşındaki Arakanlı bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Sitwe'de sokağa çıkma yasağı getirilirken olayların Müslümanlar ve Budistler arasındaki etnik sorunu daha da körükleyeceği düşünülen nüfus sayımı öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yasa dışı olduğunu içeren tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kanada, Kosta Rika, Almanya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna'nın hazırladığı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ilişkin karar tasarısı için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100 ülke evet, 11 ülke hayır ve 58 ülke ise çekinsel oy kullandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Çorkin, Rusya'nın izole olmadığını belirtirken sonucu siyasi zafer olarak değerlendirdi. Kuzey Kore yönetimi vatandaşlara dağıttığı kılavuzda erkeklerin devlet başkanı Kim Jong-un'la aynı tarzda saç tıraşı yaptırmalarını istedi. Bugüne kadar Kuzey Kore'de kadınlara 18, erkeklere ise 10 modelde kesim yaptırma izni vardı. Daha önce Kuzey Kore Devlet Televizyonu da uzun saça karşı bir kampanya başlatmıştı. Kampanya çerçevesinde saçlarımızı sosyalist yaşam tarzına uygun olarak keselim çağrısı yapılıyordu. Afrika Birliği anti-Balaka'yı terörist ilan etti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlara yönelik şiddet, saldırı ve linç eylemleri gerçekleştiren Hristiyan anti-Balaka çeteleri Afrika Birliği tarafından terörist grup olarak tanımlandı. Obama Suudi Arabistan'da Suriye konusunda uluslararası toplumun etkisizliğine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinden çekilecek kadar tepki gösteren Suudi Arabistan, ABD'nin ilgisini tekrar Orta Doğu'ya çekmenin yollarını arıyor. 2009'dan beri ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama'nın dün başlayan ziyaretinde Kral Abdullah'la görüşeceği konuların başında Beşar Esed rejimi karşıtı muhaliflere yardımın geleceği tahmin ediliyor. Beyaz Saray kulislerine yansıyan haberlere göre Obama'nın Suriye muhalefetine örtülü yardımı genişletme eğiliminde olduğu iddia edildi.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki birlikteliğimiz sürüyor. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Programımızın ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Programımızın bu bölümünde hem gündemdeki dış politika gelişmelerini analiz ediyoruz hem de yine gündemdeki ülkeler ilişkin daha bilgilendirici bir muhteviyat sunmaya çalışıyoruz. Bu hafta Halil Bey ile Asya'ya uzanacağız. Filipin'i ve Moro Müslümanlarını konuşacağız. Malum hafta içinde Filipinler'de 40 yıldan uzun süre iç savaşın ardından Asya'nın en uzun süreli ve en kalın çatışmalarından birine son veren anlaşma imzalandı. Filipinler Devleti ile ülkenin güneyinde bağımsızlık için mücadele veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi savaşı sona erdiren anlaşmaya imza attılar. Anlaşma ile Müslümanlara geniş kapsamlı özellik hakları tanınıyor. Filipinler Devleti yıllardır terörist olarak tanımladı. Moro İslami Kurtuluş Hükümeti Cephesi ile imzalanan kapsamlı bir anlaşma imzaladı ifade ettiğimiz gibi. Bu anlaşma neler getiriyor ona bakalım isterseniz. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı 5 bölge geniş otonom kazanıyor. Bundan böyle bu 5 bölgeye Bang Samoro adı verilecek. Eğer Mindano adasındaki başka bölgelerde otonom olmak isterlerse kendi içlerinde referandum yaparak otonomiye katılacaklar. Geniş özellik elde edecek bölgede yönetim yeni kurulacak geçiş hükümetine devredilecek. 2016 yılında yapılacak seçimlere kadar görevde kalacak olan bu hükümet ile geçiş süreci fiili olarak tamamlanmış olacak. Mindanao adasının 20 milyon nüfusu var sevgili dinleyenler. Bu nüfusun 7-8 milyon kadarının Müslüman olduğu ifade ediliyor. Müslümanlara geniş özellik getirmeyi hedeflenen anlaşmaya göre yine Mindanao adası içişlerinde tamamen bağımsız, dışişleri ve güvenlik konularında Manila yönetimine bağlı olacak. Metnin imzalanmasının ardından şeriat hükümlerine göre bir anayasa hazırlanacak ve şeriat mahkemeleri olacak. Hristiyanlar için de Filipinler hukuku devam edecek. Yine siyasi parti ve parlamento oluşturulacak. Bakanlıklar belirlenecek. Bundan sonraki süreçte ise 12 binden fazla dirençli olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin üyeleri silahlarını bırakması ve eş zamanlı olarak ordunun bölgeden çekilmesi gerçekleşecek. Yaklaşık 40 yıldan fazla zamandır bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Hükümeti Cephesi ile Filipinler Devleti arasındaki iç savaşta yaklaşık 120 bin dolayında insan hayatını kaybetmişti. Taraflar arasında Aralık ayında 17 yıldır devam eden müzakereler sonucunda ilk anlaşma 2012 yılında imzalanmıştı. Halil Bey, geçmiş yıllarda özellikle de 90'lı yıllarda çokça konuşulan bir konuydu Moro Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ve verdikleri mücadele. Bugünlerde ise çok da gündemde olmayan bir bölge durumuna düşmüştü. İşte ta ki 2 gün önce imzalanan anlaşma vesilesiyle yeniden hatırlandı Moro Müslümanları. Biz de bu vesileyle Filipinleri ve Moro Müslümanlarının bu destansı mücadelesinin enine boyuna konuşalım istedik. Filipinler ile başlayalım isterseniz söyleşimize. Filipinleri kısaca tanıyalım, ardından da 40 yıllık istikrarlı bir mücadelenin sonunda özellik anlaşmasıyla gündeme gelen Moro Müslümanları hakkında ki bilgi kıtlığımızı gidermeye çalışalım. Evet, Filipinleri bize nasıl özetlersiniz hem nüfus yapısı hem nüfusu itibariyle?
Teşekkür ederim. Filipinler Güneydoğu Asya'da ekvatora göre kuzey yarımkürede 5-20 enlemleri arasında sıcak, nemli, tropikal iklimin görüldüğü ve çok dağlık engebeli deprem kuşağı üzerinde olan bir ülke. Yaklaşık 7100 adadan oluşuyor. Yani enteresan. Tamamen bir ada ülkesi. Ve 800 adası meskundur bunlar. O 7100 ama küçük küçük kayalıklar bunlar. 800 tane adasında nüfus var bugün itibariyle. Alanı küçük, 300 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin 800 bin kilometre kare olduğunu farz edersek, 300 bin kilometre karede 2004 yılı şu an itibariyle 99 milyon 324 bin nüfus var. Yani 100 milyon civarında bir nüfus var ve bunun da %10'u yaklaşık Müslüman. Şimdi biz çok enteresandır. Geçen cumartesi günü İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere bir seminere gitmiştim Hüdayi Vakfı'nda. Sordum, camilerde hoca efendiler bazen derler işte Moro Müslümanları için, Filistin Müslümanları için, Bosna'daki Müslümanlar, Arakan'da. Dedim ya şu Moro neresi? İnanın bir kişi çıktı Filipinler bölgesinde dedi. Yani buranın önemine dikkat
Sayın
çekmek
hocam,
için.
Yani çok da şaşılacak bir durum yok. Yani nispeten uzak yer. Hemen dibimizdeki yerler konusunda inanılmaz bir cehalet söz
konusu. Ama bakın, Türkmenistan'ın nüfusu 5,5 milyon. Libya'nın nüfusu 6,5 milyon. Azerbaycan'ın nüfusu 9,5 milyon. Ama Filipinler 100 milyon nüfusunun 10 milyonu Müslümandır ve bu Moro bölgesinde 3 tane adada yaşıyorlar. Bu adalar Mindanao Adası, Palawan Adası ve Sulu Adası. Bu 3 adada ve yönetim olarak da 5 tane eyalette yaşıyorlar. Bu eyaletler Tawi Tawi, Basilan, Maguindanao, Sulu ve Lano del Sur diye 5 tane viyalet çoğunluktadır ve bunlar da genelde Şafii Müslümanlar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Ama bunların tarihleri oldukça eskiye gidiyor.
Etnik olarak bir farklılık söz konusu mu Hristiyanlarla Müslümanlar arasında?
Hayır. Yani bu Filipinler dediğimiz bu adalara Avustralya'dan, Endonezya'dan, Borneo Adası'ndan, o civar adalardan gelmiş çok değişik yüzün üzerinde kabile var. Fakat bunlar ortak özelliği Malay'dırlar. Tıpkı bizim Malezya'daki bu Malay Müslümanlarıyla bunlar aynı etnik gruptan geliyorlar. Kabile farklılıkları var. Fakat işte bu Aceh bölgesindeki Müslüman sultanlıklar, Borneo ve Aceh, Malezya'yı Müslümanlaştırmışlar. Filipinlerin de güneyine kadar İslamiyet yoğun olarak gitmiş. Hatta bugün başkent Manila'nın olduğu bölgelerde bile İslamiyet yayılmış. Fakat tam böyle
ne zaman
köylere kadar
hocam?
Nüfuz edemediği için. Dilerseniz tarihçesinden biraz bahsedelim.
Buyurun.
Şimdi ilk olarak 9. ve 10. yüzyılda Arap asıllı Müslüman tüccarlar Borneo Adası var. Bugün Endonezya'ya ait olan ve Doğu Malezya, Sabah, Sarawak eyaletlerinde olduğu. Oradan Çin'e ticaret gemileriyle gidip gelirken adeta biz hani şehir arası otobüslerde mola yerleri olur ya.
Evet.
Bu adalarda molalar vermişler 9. 10. Ve bu molalar sırasında yer yer o yerel kabilelerle tanışmışlar. O yerel kabile kızlarıyla evlenmişler. Oralarda İslamiyet yavaş yavaş yayılmaya başlamış. Tamamen barışçı yollarla. Güneyi tamamen İslamlaşmış. Kuzeye doğru da böyle azınlıklar halinde geçmiş. Fakat böyle kişisel faaliyetlerin dışında 15. yüzyılın başında Raja Baguinda Ali adında Sumatralı Müslüman bir prens bugünkü Jola'ya gelmiş ve yerli bir prensesle evlenerek başkenti Jola olan Sulu Sultanlığı'nı kurmuştur. İlk defa 1450'de bir sultanlık kuruluyor orada. Bunu arkasından Mindanao'da küçük küçük sultanlıklar yani Müslüman krallıklar kuruluyor. Fakat işte o yıllarda İspanyollar bu bölgeye geliyor ve bu bölgede yavaş yavaş Hristiyanlığı yaymaya başlıyor. Bizim coğrafya kitaplarında Magellan diye biri geçer ismi.
Evet.
Bu Magellan işte Güney Amerika'nın güneyine dolaşmış, işte dünyayı ilk defa dolaşmış büyük coğrafyacı kaşif olarak geçer. Fakat bu kişi bu Mindanao Adası'nda misyonerlik çalışması yaparken ve Müslümanlara karşı acımasızca mücadele verdiği sırada Müslüman direnişçiler tarafından öldürülmüştür. Ve Magellan'ın yerine gelen ve İspanya sömürge kralı olan kişi 2. Filip adına 1542'de bu bölgenin adını Filipinler koyuyor. Yani isminin Filipinler olması bu işte bu İspanyol gemiciler orayı sömürgeleştiriyor ve 2. Filip adına da adını Filipinler koyuyor.
Ve oradan geliyor.
9. yüzyıldan itibaren 3-4 yüzyıl boyunca Müslümanlar yavaş yavaş o bölgelerde tebliğ yoluyla İslamiyet'i yayıyorlar. Filipinlerin güneyi tamamen İslamlaşıyor. Orta ve kuzey kesimde de azınlıklar var. Fakat İspanyollar gelince İspanyolların şöyle bir özelliği vardır. İnsanlara dünyanın gittikleri ya Portekiz ve İspanyollar 3 teklifte bulunurlar. İspanyolca konuşacaksın. Katolik olacaksın, kurtulacaksın veya sizi oradan sürerler veya keserler. Bunu Amerika'daki Kızılderili'de de yapmışlardır. Filipinler'de de aynı şeyi yapmışlardır. Ve Mindanao'da Müslümanların var olmasının sebebi coğrafyadır. Çünkü orası hem dağlık hem de çok sıcak ve bol yağışlı olduğu için yağmur ormanlarıyla kaplı. Yani siz 100 metre ilerinizdeki insanı zor bulursunuz. Yani saklanmaya, gizlenmeye, direnmeye, mücadele etmeye çok elverişli bir coğrafya. Dolayısıyla CIA bile bugün Filipinler hükümetine çok büyük destek vermesine rağmen baş edemediler. En sonunda artık çareyi anlaşmada buldular. Yani o coğrafyada gizlenebilmek, mücadele etmek kolay olduğu için.
mücadele boyutuna geleceğiz hocam da.
Evet.
Vurgulayacağınız başka bir şey yoksa, bu Moro bahsettiğiniz gibi Mindanao Adası resmi olarak o şekilde anılıyor. Filipinler devletinin en güneyinde, Endonezya'nın da kuzeydoğusunda yer alıyor. Peki Moro isminin özel bir anlamı
tabii,
var mı?
Tabii. Biliyorsunuz İspanyollar bugün işte İber Yarımadası'nda yaşarlar. Avrupa'nın güneybatısında. 711 yılında Tarık bin Ziyad Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip İspanyolları, İspanyol kralını yenerek orada Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. 711'den 1492'ye kadar 800 küsur yıl orada bir Endülüs Emevi Devleti oldu. İşte İspanyollarla Müslüman Araplar bir arada yaşadığı dönemlerde biz nasıl ki Müslüman olmayanlara Anadolu'daki kadınlar gavur derler. Onlar da Arap Müslümanlara Moro demişler. Ve bugün dikkat edin, Cebeli Tarık Boğazı'nın karşısında, İspanya'nın karşısındaki ülkenin adı Morokko'dur. Biz Fas deriz ama İspanyollara Morokko denir. Bu nedenle de İspanyollar Filipinlere gelince orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ya yaptıkları şey şu: sömürgeleştirme, Hristiyanlaştırma ve İspanyollaştırma. Üç tane hedefler var, tekrar ediyorum: sömürgeleştirme, Hristiyanlaştırma ve İspanyollaştırma. İşte bu sırada Agustinyen, Dominiken, Franciscan ve Cizvit misyonerleri kiliseler kuruyorlar. Ve bütün eğitim kurumları kilisenin denetimine geçiyor ve ülkeyi baştan aşağı Hristiyanlaştırıyorlar. İspanyolca konuşmayı mecbur ediyorlar. 1565'ten 1898'e kadar tam 333 yıl bilfil İspanyol idaresinde kalmıştır. Ve bugün Asya'da iki tane devlette Katolik Hristiyan nüfus vardır. Bunlardan biri Filipinler'dir, 100 milyon nüfusludur. Diğeri de Endonezya'dan ayrılan
yani
Doğu
Timur. İspanyol işgalinin toplumun Hristiyanlaştırılması ve Filipin'in sonraki tarihi sürecinde de etkisi olmuş.
Yani şöyle karşılaştıralım isterseniz. Mesela Endonezya'da da 300 yıl kadar Hollanda sömürgesi olmuş.
Evet.
Endonezya'da bugün %89 Müslüman var. Protestan biliyorsunuz Hollandalılar Protestandır. Protestan Hristiyanların oranı %5'tir. Fakat Filipinler'de yaklaşık olarak dini yapıyı istatistik olarak verecek olursak nüfusun %86'sı Hristiyan ve bunun da %81'i Katoliktir. Bakınız, 100 yıldan beri de Amerikan yönetimindedir. Yani 1899'dan beri Amerikalıların denetimindedir Filipinler ve bu Presbyterian ve Metodist Kilisesi'nin Protestanlaştırma çalışması neticesinde de bir 5 puanlık Protestan nüfus oluşmuş 100 yılda. Fakat İspanyolların etkisini dikkatinizi çekiyorum. Yani %86 gibi bir %80'in üzerine bir oran Katolik Hristiyan olmuştur. Yani Asya'da Filipinlerin dışında Katolik Hristiyan bu kadar bir nüfus yok. Sadece Portekiz, bakın bir de Portekiz sömürgesi olan küçücük bir Doğu Timor var. Geri kalan Asya'da Budistler var, Hindular var, Müslümanlar var ama Hristiyan nüfusu bu İspanyol ve Portekizler sayesinde olmuştur bu bölgede. İşte Amerikalıların yönetimi devralmasından sonra da çeşitli işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde Amerikan yönetimine geçiyor ve bugünkü eyalet sistemi de oradan kalıyor zaten yönetimde. Filipinlerin yönetiminde bir başkanlık sistemiyle yönetilir. Bir parlamentosu vardır, işte yasama, yürütme, yargı. Amerika'ya çok benzer yönetim şekli.
Şimdi ya yakın dönemden ziyade şu İspanyolların Müslümanlara yönelik baskıcı politikaları orada bir direnişi de ortaya çıkartıyor. O tarihsel süreç içerisinde Müslümanların, o bölge Müslümanlarının İspanyollara yönelik özellikle direnişlerinde altı çizilmesi gereken noktalar var mı hocam?
Tabii. Şöyle söyleyelim. İspanyolların oraya ilk gelmesi 1500'lü yılların başında oluyor. Halbuki Müslümanlar onlardan 500 yıl önce oraya gelmişler. Yavaş yavaş derinden bir İslami faaliyet var. 1521'de Magellan'ın öldürülmesinden sonra gelen ikinci bir dalga İspanyollar o bölgede çok katı bir yönetim uyguluyorlar. Hatta 1587'de Genel Vali Francesco de Santa ismindeki biri Mindanao ve Sulu bölgesindeki askeri birliklere şu emri veriyor: camileri yıkın ve Müslüman varlığı tamamen silme emri veriyor. Hı hı. Şimdi böyle olunca da tarihte 3 asır süren ve Moro savaşları diye bilinen bir gerilla savaşları başlıyor. Hı hı. Yani şimdi Manila'dan bir İspanyol valisi oradaki askeri birliklerine diyor ki Mindanao bölgesinde, Sulu bölgesindeki Müslüman eserlerin tamamını yok edin. Yani bakıyorlar ki iyilikle olmuyor, savaş zoruyla. Bunlar da karşı gelemeyeceğini görünce çok büyük bir silahlı güç var karşısında. Bu defa ormanlık alana çekiliyorlar ve yaklaşık 300 yıl süren Moro savaşları olarak geçiyor. Ve yani bunların tarihi ta 1587'den itibaren sayarsa bugün 400 yıllık bir direniş hareketi orada söz konusu. Hatta, ama bugünkü bildiğimiz örgütlerin tarihi çok yeni. Hı. Yani çok yeni fakat
1972'lerde başlıyor zannediyorum.
Onu da isterseniz oradaki şöyle söyleyeyim. Hı. Nur Missori önderliğinde 1969 yılında Filipin Üniversitesi'nde bir akademisyen bu. Hı. Biraz da işte okuma yazma entelektüel boyutu olduğu için Mora National Liberation Front dediği MNLF olarak bildiğimiz o teşkilatı kuruyor ve önce tam bağımsızlık hedefi var. Daha sonra da özellik de olabilir gibisinden böyle bağımsızlıkla geniş özellik arasında bir yapı oluşturmasını amaçlayan bir dernek bu örgüt kuruluyor. 1974'te Kuala Lumpur'da toplanan İslam Konferansı Teşkilatı örgütü de bu Filipin direniş örgütü bu MNLF'yi Moro Müslümanlarının temsilcisi olarak tanıyor. Tıpkı işte Filistinlilerin temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü olarak kabul edildiği gibi. Böyle bir tanımlamadan sonra Aralık 1976'da yine anacağız Muammer Kaddafi'yi. Tripoli'de 13 vilayeti kapsayan, yani Filipinler'de 13 vilayeti kapsayan bir özellik anlaşması imzalatırıyor ki şimdiye kadarki Moro Müslümanların elde ettiği en geniş ölçekli haklardır bu. Hı hı. Bir bakıyorlar ki yani bazı bölgelerde Müslümanlar çoğunlukta bile değil. Bunun sebebi de şu: Filipinlerin o güney bölgelerinde nüfus arttıkça oraya bir iskan politikası yapmışlar. Şöyle ki Filipinler nüfusu çok hızlı artan, halkının büyük kısmı köylerde, kasabalarda çiftçilikle uğraşan, işte pirinç ve balık bunların temel besin maddesidir. Mesela nüfusla ilgili şu bilgiyi vereyim. 1948'de 19 milyon olan Filipinler nüfusu, 1948'de 19 milyon, 1960'da 27 milyona çıkıyor, 1970'de 38 milyon, 1993'te 65 milyon ve bugün 99,5 milyon. Asya kıtasında hemen hemen en hızlı nüfusu artan bir ülke. Çünkü hala bir tarım toplumu. İşte bu kır toplumunun geçim sıkıntısı çeken fakir köylülerini bu Mindanao bölgesindeki verimli topraklara iskan etmişlerdir. Hı hı. Bir sıkıntı da yani bu Moro Müslümanların sıkıntılarının bir yönünde bu oluşturuyor. Tarihi süreç içerisinde kuzeyde Luzon adasında Manila'daki yönetim bu bölgenin verimli topraklarına o Katolik Hristiyan Filipinli köylüleri iskan etmişler. Bu Kaddafi'nin aracı Tripoli Anlaşması'nda 13 vilayete özellik veriliyordu. Ertesi yıl bunlar hemen bu vilayet sayısını 10'a ve 2 ayrı özerk bölgeye düşürmüşler ve arkasından da ipler kopuyor. Yani demek ki önce bir özellik antlaşması imzalanıyor. Fakat bir yıl sonra Filipin hükümeti diyor ki bunlara herhalde biz bu kadar olmaması lazımdı, fazla verdik gibisinden. 77'de o özellikle geri alıyorlar ve arkasından silahlı direniş hareketi başlıyor. Ve bu direniş hareketi de bugüne kadar kesintilerle, faslalarla olmakla birlikte hala devam edip sürüp geliyor.
Birazcık daha irdeleyelim isterseniz hocam. Yani bu Moro Müslümanların Filipinler Devleti'ne karşı var olma mücadelesini. Savaşın başka gerekçeleri, öne çıkan talepler ve Filipin Devleti'nin bu taleplere karşı tutumu hakkında özetle başka neler söylenebilir?
Şöyle, tarih içerisinde konjonktürel olarak mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Filipinler yönetimi üzerinden elini çekip onları böyle bağımsız yapıyor. 4 Temmuz 1946. 4 Temmuz tarihine dikkat edin, Amerikan da bağımsızlık tarihidir. Kendi bağımsızlık tarihinde Filipinlere bağımsızlık veriyor. O sırada Müslüman kabile liderleri Amerikan hükümetine, Roosevelt'e mektup yazıyorlar. Diyorlar ki bakın o 1900'lü yılların başında buradaki yapıyı dikkate alın. Burada bağımsızlık verecekseniz iki devletli bir bağımsız olsun. Yani burada Katolik Hristiyanlarla Müslümanlar var ve bunların hiçbir şekilde bir arada ortak bir paydaları olmayan ve birbirinden ayrı adalarda yaşayan insanlar bunlar. Fakat işte 1946'da Filipinler yekpare bağımsız bir devlet olduğunda ve Müslümanlara da pek kale alınmadan bu bağımsızlık verildiğinde hoşnutsuzluklar çıkıyor. Arkasından da Müslümanların böyle çok ciddi bir tavırla ortaya çıktığında bir takım haklar verilmeye başlanıyor. Mesela 1981 yılında Amanah adı verilen faizsiz bankacılık sistemini kurmuşlardır. Müslüman İşleri Bakanlığı kurmuşlardır. Bu yumuşamadan sonra bakıyorlar ki işte Müslümanların şeyleri azaldı. 2 yıl içerisinde 1984'te içini boşaltıyorlar. Burasını bir devlet dairesine döndürüyorlar. Yani konjonktür olarak Moro Müslümanları böyle çok şiddetli bir şekilde yönetime karşı direndiklerinde onlara bir takım haklar veriyorlar. Birkaç yıl sonra konjonktür değiştikten sonra içini boşaltıyorlar ve bu mücadele yıllardan beri sürüp geliyor. İnşallah bu
bugün gelinen nokta itibariyle
gelinen noktada bu kalıcı barışı sağlar. Çünkü artık günümüz dünyasında bu şekilde Filipinlerin yürüyebilmesi mümkün değil. Çünkü siz 10 milyon insana herhangi bir özellik hak vermeden bunu yapmanız mümkün değil. Hatta onların adetleri, gelenekleri, görenekleri hiçbiri benzemiyor. Mesela orada enteresan bir özellik söyleyeyim size. Ormanlık ve tropikal bir bölge olduğu için bunlar tabu adı verilen bir davul çalarlar ezandan önce. Yani önce davullar çalınır sonra ezan okunur.
Enteresan.
O bölgede mesela enteresandır. Hatta evlilik, boşanma, medeni hukuk ile Filipin hukuku çatışmaktadır. Mesela bazen mahkemeye giderler, bazen oradaki hala yerel şeriat mahkemelerinin olduğu bir bölgedir burası. Bir de Anadolu gibi düşünmeyelim. Yani çok nemli, yağışlı bir coğrafyadır.
Evet.
Mindanao Adası.
Sayın Hocam, bu Moro İslami Kurtuluş Hükümeti cephesi dışarısında orada pek çok örgüt var. Bunlardan bir tanesi de Ebu Seyyaf örgütü. Batı medyası bu örgüt etrafında, yani onun adını çokça zikrediliyor. Çünkü örgüt El-Kaide'ye yakın bir örgüt. Bu örgüt hakkında da bilgilendirirsek.
Vallahi şimdi bunun adı Somali'de Şebab oluyor. Hı hı. İşte Moro'da Ebu Seyyaf oluyor. Hı hı. Bir başka yerde başka bir şey oluyor ama olan Müslümanlara oluyor. Çünkü Çeçenistan'dan da bunu biz çok iyi biliriz. Evet. Kafkaslar'da ta
Suriye'de IŞİD oluyor.
Hazreti Peygamber Suriye'de IŞİD oluyor. Hazreti Peygamber döneminde ilk Hazreti Osman zamanında fethedilen Kafkas coğrafyasında Nakşibendilik ekolüyle İslamiyet yayılmıştır. Hı hı. Ama işte bu Çeçen direnişinin içini boşaltmak için oradaki Vehhabilerin işte intihar saldırıları yapmasıyla birlikte şeytanlaştırdılar. Bugün işte Suriye'deki direniş hareketine bakıyorsunuz. Özgür Suriye ordusu halkın %80'lik bir tabanlı Sünni Müslüman Arapları temsil ederken şimdi bir IŞİD çıktı. Önüne geleni kesen, hiçbir normal Müslüman demiyorum yani ortalama bir dünya insanının kabul edemeyeceği vahşice hareketler yapan bir örgüt, buna dilim varmıyor ama İslam'ı şeytanlaştırma Batı gözünde bu örgütlerin görevi.
Kullanılıyor hocam, yani Suriye'den gelen yakın bir arkadaş söyledi. Yani oradaki Beşer Esed'in elemanları uzun sakal bıraktırılarak bir anlamda şebbihaları yani.
Evet.
Uzun sakal bıraktırılarak Müslüman tipine büründürülüp bu tür katliamlara da kullanıldığını ifade etmiştim. Sayın hocam, vakit hızlı ilerliyor. Vaktimizi faydalı kullanmak adına Moro Müslümanların onun yıllar boyu yaşadığı sıkıntıların bir daha geri gelmemek üzere son bulması temennisiyle bu konuyu kapatmayı düşünüyorum. Bir ilaveniz yoksa.
Şöyle söyleyelim. Ders çıkarma açısından. Hı hı. Bugün 10 milyon Müslümanın yaşadığı Mindanao Adası ve çevresi. Yine Malezya Müslümanları ve Endonezya'daki 240 milyon nüfuslu dünyanın en kalabalık ülkesinde İslamiyet'in yayılması hiçbir savaşla olmamıştır. Oradaki Müslüman tüccarların karakterleri İslam'a o kadar benzeşmiş ki onu gören insanlar onda İslam'ı buluyor ve İslamiyet öyle yayılıyor. Bakın o coğrafyada bugün konuştuğumuz Moro Müslümanları hiçbir savaşla değil. Sadece İspanyollar onların camilerini yıkıp onları yok etmeye teşebbüs ettikleri zaman silahlı mücadeleye girişmişlerdir. Bugün Almanya'da da 3 milyon bizden giden insan var. Avrupa'da milyonlarca Müslüman var ama hiç kimse bize bakıp Müslüman olmuyor.
Evet.
Bu da dikkate şayan bir şeydir diye düşünüyorum. Yani demek ki ne mübarek muhterem insanlarmış ki onlara bakan İslam'ı tanıyor ve Müslüman oluyor.
Evet. Yani bu IŞİD'den bahsettik. Önümüzdeki
evet.
Konu da hemen hemen onunla ilintili. Malum Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprak parçası Süleyman Şah Türbesi'ni konuşuyoruz bir müddettir. Süleyman Şah Türbesi evet. Sınırımızdan, Suriye ile olan sınırımızdan 32 kilometre uzağımızda bir vatan toprağı. Oradaki karakolumuz El-Kaide bağlantılı, az önce bahsettiğimiz IŞİD terör örgütünün kuşatması altındaydı. Türkmenlerin de yakın olduğu bir bölgede. Söz konusu terör örgütü oradaki Türk bayrağının indirilmesi ve askerlerimizin çökülmesi yönünde bir takım tehditler savuruyordu sosyal medya vasıtasıyla internete koydukları videolarda. Türkiye bu tehditleri bertaraf etmeye yönelik ne gibi adımlar atması gerektiği konusunda istişareler yapıyor. Hatta geçen haftaki programımızda da kısmen değinmiştik bu anlamda Türkiye'nin atması gereken adımların neler olabileceği konusunda. Pek tabii ki hükümet yetkilileri de dış işlerindeki üst düzey bürokratlar da bu anlamda bir beyin fırtınası gerçekleştiriliyordu. Bir takım hainler diyeceğimiz artık bugün casusluk diye ifade edilen bir takım odaklar bu konuşmaları, bu beyin fırtınasını kaydedip internete sızdırdılar. Tabii bu konunun detaylarına girecek değiliz. Hem seçimlere artık saatler kaldı seçim yasağı hem de bu konu, bu sızdırılan ses kaydı ve tapelere ilişkin yasaktan dolayı oraya değmeyeceğiz ama Süleyman Şah meselesini konuşalım arzu ediyoruz. Sizinle de hocam geçen hafta ifade ettiğimiz gibi konuşmuştuk. Süleyman Şah Türbesi hakkında dinleyenlerimizi ilk önce bir bilgilendirelim.
Evet.
Peşi sıra bu tür toprak parçalarının uluslararası hukuktaki statüleri konusunda bir aydınlatmada bulunursanız faydalı olur.
Elbette. Şimdi Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yer Osmanlı Devleti çok hızlı bir şekilde Filistin, Lübnan, Suriye topraklarından çekilince biz Mondros Mütarekesi'ni imzaladık. Fakat 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanırken Türkiye Fransızlardan özel olarak bu bölgenin bir manevi bir hatırası olduğu için o Caber Kalesi ve Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu bölgenin bizim kontrolümüzde olması istendi. Bu da sembolik bir şey olduğu için kabul edildi. Hatta baraj suları altında kaldığı için o türbenin yeri de değiştirildi. Şu anda dikkatlice bakılırsa geriye çekildi. Şimdi orada bizim askerlerimiz nöbet tutar, Türk bayrağı dalgalanır. Biz buna siyasi coğrafyada Türkiye için ekslav diyoruz. Yani mevcut sınırlarımızın dışarısındaki toprak parçamız. Bu Suriye için orası bir enklavdır, başka ülkenin toprağıdır. Bizim için de ekslav dediğimiz bir toprak parçadır. Şimdi uluslararası hukuka göre dünyada birçok devletin bu şekilde başka ülkenin toprakları içerisinde sınırları vardır. Nasıl ki İstanbul veyahut da işte herhangi bir toprak parçasına yapılan saldırı neyse oraya yapılan da odur. Çünkü orada bizim bir madenimiz, stratejik noktamız vesaire değil. Buradaki konu temsili orası mi? Bizim bir manevi olarak bir ata yadigarı, bir kabristan var, bir kale var. Ve orası uluslararası anlaşmalarla da bizim toprağımız olarak kabul edilmiş. Şimdi oraya yapılacak saldırı Türkiye'nin mevcut topraklarına, hatta NATO topraklarına saldırıdır. Çünkü biz NATO'ya girdik. Türkiye'nin herhangi bir sınırlarına yapılan ihlal bütün NATO'ya yapılmış kabul edilir. Bu nedenle Türkiye oranın isterse bir metrekare olsun, oraya bir saldırı olduğunda vereceği bütün cevaplar yani milli sınırlar koruma çerçevesine girer.
Bu, yani bu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler kopmadan önce oranın güvenliği yine Türkiye'ye mi ait değil yoksa
hayır.
Suriye
normal bizim askerlerimiz gider orada beklerler. Şimdi iki katına çıkardı. Sanırım 26 kişi mi ne oldu? Önceden onun yarısı kadarmış. Orada 20-30 tane askerimiz. Burada nöbet tutarlar. Yani Suriye'nin korumasında değil, bizim korumamızdadır orası.
Evet.
Ve dünyada bunun birçok örneği var. Hatta daha da enteresan bir hadise anlatayım size. 1980'li yılların başıydı. Arjantin burnunun dibinde Falkland adaları vardı. Hı hı. O adalar dedik ya 10 bin kilometre ileride İngiltere gelip de buraya nasıl sahipleniyor sömürge döneminde. Oraya asker çıkardı ve birkaç günde de ele geçirdi.
Evet.
O zaman Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher Amerika'da böyle suya sabuna dokunmadan böyle şey dedi ki şeyini koy.
Tavrını koy.
Benden yana mısın, ondan yana mısın? Ve Amerika mecburen işte İngiltere'yi haklı buluyoruz dedi. İngiliz donanması hazırlandı. 3 ay içerisinde hazırlık 3 ay sonra gitti. Arjantin'le savaştı. Arjantin'i yendi. Bayrağını tekrar oraya dalgalandırdı. Ve şu anda Arjantin'in merak edenler Atlas açıp bakar. Arjantin'in burnunun dibinde Falkland adaları İngiltere'ye aittir.
Evet.
Ve oraya yapılan saldırı diyor ki herhangi bir İngiliz toprağı gibidir diyor. Veyahut da Kıbrıs adasında iki tane İngiliz üssü vardır. Mesela Türkiye veya Yunanistan bir denesin bakayım. Oraya herhangi bir şekilde tecavüz etmeyi, saldırmayı. İngiltere bakalım nasıl karşılık veriyor.
Evet, Türkiye'nin yani oraya yönelik bir takım terör örgütlerinin müdahalesine karşı kendi toprağını nasıl koruması meşruysa oraya da. Tabii burada tartışılan tabii kriz sebebiyle Türkiye'nin oraya müdahil olması uluslararası planda nasıl algılanacak? Uluslararası toplum ne der konusunda
konuda,
bir tartışma söz konusu.
Yok, o konuda hiçbir problem yok. Hı. Yani bakmayın Türkiye'deki insanların böyle bu siyasi hukuku bilmemesinden kaynaklanan bir haber kirliliği söz konusu. Yani diyelim ki Hatay'dan sınırı geçip bizim Yayla Dağı'nda Altınözü'nde veya Kilis'te bizim Nusaybin'de, Ceylanpınar'da herhangi bir saldırı olur. Bizim kasabamızda bize verilen bir zarar neyse Caber Kalesi, Süleyman Şah Türbesi de aynıdır. Ya bu vatan toprağıdır ama karadan giriş yok. Jetler gider orada gereken operasyonu yapar veya havadan indirme birlikleri götürür. Yani orada dünyada hiç kimsenin bize o konuda diyecek bir şeyisi yok. Derlerse altını çizerek işte Amerika'nın okyanusun üzerinde küçük küçük minimincik yüzlerce üssü var. İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın o zaman eğer deniz aşırı bölgeler öyle kolay kolay orada zaten diyelim ki büyük devletlerin bir tabur askeri vardır. O zaman o komşu ülke gidip orayı istediğini yapabilecek olursa uluslararası hukuka göre bu evet. En çok da büyük ülkelerin işine gelmez. Dolayısıyla Türkiye burada %100 haklıdır ve dünyadan da tepki geleceğini sanmıyorum. Hı hı. İçimizdeki İrlandalıların dışında.
Evet. Dileyim yani Türkiye'den müdahil olma şeklinde değil de bir şekilde oradaki tehdit bertaraf edilir.
İnşallah.
Sayın Hocam bu haftanın...
Yalnız burada şunu söyleyeyim. Bizim uçağımız düşürüldü Suriye tarafından. Hatta Suriye hava sahasına girip girmediği de şüpheli uluslararası hava sahasında. Bizim içimizdeki bir kısım insanlar sanki Beşar Esad'ın avukatıymış gibi... Bizi yani uçağa düşen yani
bizim uçağımız düştüğü zaman bizim uçağımız neden oradaydı diyorlar.
Evet.
Şimdi onların uçağını düşürüyoruz. Neden düşürdük onu?
Yani anlayamadığım bir şey. Yani bu Beşar Esad biraz böyle demokrat bir insan olsa, insan hakları savunucusu olsa da bunlar derim ki bu
adam enteresan.
Eli kanlı bir katil. Yani 200 bin insanı, sivil insan hayatına mal olmuş bir katili.
Yani kendi uçağımız için söylediğimizi onların uçağı için söylemiyoruz. İşte yani onların uçağı bizim burada ne işimiz var demiyoruz.
Dünyada başka bir örneği var mı?
Zannetmiyorum hocam.
Bu da enteresandır. Tarih bunları nasıl yazacak merak ediyorum.
Haftanın bir diğer önemli konusu aslında sadece bu haftanın değil biz de birkaç haftadır konuşuyoruz. Malum Batı ile Rusya arasındaki soğuk savaşın ardından süre gelen mücadele. Batı Rusya'ya karşı bir takım yaptırımlar devreye soktu Sayın Hocam. Rus elitinin, Rus iş adam çevrelerinin mal varlıklarını dondurdu. Avrupa bir taraftan da Ukrayna konusunda yaşanan gerginliği ardından Rusya'dan aldığı doğalgaz bağımlılığını, Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığını azaltmak adına bir takım girişimlerde bulundu. İşte Amerika'dan kaya gazı ithali söz konusu. Yalnız orada da tamamen 2015'in
teori aşamasında olan şeyler. Bunlar öyle akşamdan sabaha 3 ay 5 ayda olacak şeyler değil. Bunlar.
Rusların da bir takım tehditleri var bu tür yaptımlara karşı. Nereye gidiyor hocam?
Şimdi tahtaravalli gibi Rusya'nın ve Avrupa Birliği'nin karşılıklı çıkarları var. Karşılıklı kozları var. Amerika'nın da işte bu tehditleri yaparken bir kısmı blöftür, bir kısmı yapabileceği enstrümanlardır. Şöyle bunu örneklendirebiliriz. Rusya ekonomik olarak son 5-6 yılda bayağı güçlendi. Yani bünyesini sağlamlaştırdı. Ve vanalar elinde. Petrol ve doğalgaz kartı var. Çünkü petrol ve gaz öyle bir şey ki, yani diyelim ki Almanya bugün bir başka ülkeyle alım anlaşması imzaladı. Yani o boru hattının döşenmesi, bugün yapılan antlaşmanın hayata geçmesi en erken 3-5 yıl sürer. Enerji ise 3-5 saat kesildiği zaman hayat felç olur. Bu nedenle bunlar öyle bir kızgınlıkla işte her şeyi, masayı terk edilebilecek bir konular değil bunlar. Amerikan ise elinde para kartı var. İngiliz ve Amerikan. Dünya finans çevreleri bunların elinde. Artık ülkeleri çökertmek askerlerle olmuyor. Finansal operasyonlarla oluyor. Ve önce o ülkeyi istemediği kadar paraya boğuyorlar. Borçlandırıyorlar, kredi açıyorlar. Yani siz bir iş yapmayacaksanız bile size bir takım avantajlı, karlı sektörler gösteriyorlar. Sizi yeni yatırım alanlarına girmeye teşvik ediyorlar. Diyorsunuz ki ya benim 5 liram var, bu iş 500 liralık iş. Diyorsunuz ki bak bizde kredi var. Siz o sistemin içerisine, çarkın içerisine girip de belli bir angajman halinde olduktan sonra artık sizin kodlarınızla oynamaya başlıyorlar. Ve o parayı çektikleri anda sizin her şeyinizi bitirebiliyorlar. Bu nedenle de bir kişi İngiltere ve Amerika'ya karşı koyabilmesi için öz kaynaklarıyla kalkınıyor olması lazım. Ve maalesef dünyada da çok az ülke kendi öz kaynaklarıyla işlerini kotarmaya çalışıyor. Tamamen yurt dışından aldığı borçlarla. Mesela Türkiye'nin bile şu anda 300 milyar dolara yakın dış borcu var. İç ve bunu tabii ki devlet değil, özel sektörde alıyor. Dolayısıyla sizin o finansal bir operasyonla her şeyinizi alt üst edebiliyor. Ve Rusya'ya karşı da rakamlar beni yanıltmıyorsa 70 milyar dolara yakın bir para çıkışı yaşanmış Rusya borsalarından. Bu da Rusya'yı hizaya getirebilmek için petrol kartını, gaz kartını, yani fiyatları düşürme, dünya borsalarından oradan paraları çekme gibi Amerika'nın bir de son yıllarda moda oldu mal varlığını dondurma.
Ne anlam ifade ediyorsa.
Donduruyorlar. Bunun için de artık ülkeler için bu Amerika'da, İngiltere'de hesap açmak riskli olmaya başladı. Mal varlığınızı donduruyorlar. Ne zaman da bunun serbest bırakılacağı hiç belli. Hala İran'ın devrim öncesi Şah döneminden kalma Amerikan bankalarında bloke edilmiş paraları var.
Evet.
Hala. Yani inkar etmiyorlar ama ödemiyorlar.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Süremiz kaldı mı?
Süremiz 1-2 dakikamız var o zaman.
O zaman kısaca birkaç cümle söylemek isterim. Günümüzde şöyle yakın çevremize baktığımızda sadece Türkiye'de değil bakınız böyle insanların birbiriyle olan mücadelesi. Bu Amerikan Think Tank kuruluşunun 2008'den itibaren ortaya çıkarmış olduğu bir senaryodur bu. Orta Doğu ve İslam dünyasında artık İslam'a karşı yeni bir İslam modeliyle Müslümanları kendi arasında birbirine kırdırma politikası esas alınmıştır. Ve bu kendiliğinden olan bir şey değildir. Okyanus ötesinde bu iş için hayatını hasretmiş, master doktora yapmış think tank kuruluşlarında pişirilen senaryolardır bunlar. Yoksa Suriye'deki insanlar, Irak'takiler, Türkiye'dekiler, Mısır'daki, Tunus'takiler öyle tesadüfen sokaklara çıkıp insanlar birbirleriyle kavga etmiyorlar.
Kesinlikle.
Bunların
kesinlikle
çok ustaca hesaplanmış. Ya şu Türkiye'deki olaylara bile benim çok kısa ve özel olarak söylemek istediğim şey şu. Bir üst akıl vardır. Bütün bu yani birisi cemaat der, biri parti der, hükümet der ama ben de diyorum ki bir üst akıl var bu senaryoyu
yönlendiren
ve Türkiye 2002 yılından itibaren kazan kazan politikası uyguluyordu. hem kendi kazanıyordu ve kime dokunsa ona da kazandırıyordu. Dikkat edin, son zamanlarda herkes kaybediyor. Kazananı olmayan bir mücadeledir bu ve bu senaryoyu yazanlar çok ustadır.
Dileriz,
bu
dileriz başarıya ulaşamazlar hocam.
Ve inşallah onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. İnşallah memleketimize, insanımıza ve coğrafyamızdaki bütün insanlara geleceğin daha hayırlı ve aydınlık günler getirmesini diliyoruz.
Amin diyoruz biz de hocam, inşallah. Kıymetli dinleyenler, Bir Dünya Gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir gündemde buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Hayırlı tatiller.